Ayrım 10.
Sadun'u tanıdığı zaman mühendislik fakültelerinden birinde ikinci sınıf öğrencisiydi. Yavuz'a bir sürü şey anlatmıştı ayaküstü. İçeriden yeni çıkmıştı. Darbenin üstünden aşağı yukarı 5 yıl geçmişti. Sadun Yavuz'a eleştirir gibi bakıyordu. Kendince haklıydı belki. Onlara okuldaki boykottan dolayı başka bir üniversiteye geçeceğini söylemişti. Böyle gerekiyordu. Sadunsa okulu bitirip mühendis odalarından birinde çalışmaya başlamıştı. Yavuz onun elektrikte mi, makinede mi okuduğunu hatırlamıyordu. Sadun, bizim arkadaşlarımız adam öldürmedi. Biz adam öldürmedik demişti hararetle, inanç ve heyecandan boğulur gibi. Avukatlar savunmayı da bunun üzerine kuracaklar. Yüreğine zehir gibi akan bu sözlerle sarsılmıştı Yavuz. Sadun'la konuşmak istemişti. Ama elini sıkıp ayrılmıştı Sadun. Bir yere yetişecekti. Bir toplantıya belki. Ayak sesleri duydu. Bahçenin karanlığından aniden çıkan kadının tombul, esmer çehresi, bulutların arasından çıkıveren solgun bir ay gibi görünüp kayboldu. Kadın elinde tuttuğu tasla sundurmanın altından ona doğru baktı. Saçakta kalmak için direnen yağmur damlalarından biri, elinde tuttuğu küçük hamur teknesinin içine düşüverince telaşla içeri girdi. Az sonra tası bırakmış olarak döndü. Yavuz, kadının kendisini gördüğünden o zaman emin oldu. "Hoş geldin," dedi fısıltıyla kadın. Yavuz'u tanıyınca yüzü aydınlanmıştı. Yine de gözlerindeki endişeyi gizleyememişti. Yavuz, kadının peşinden eve girerken tedirgindi. Hüseyin, Fatsa'da neden direnmediğimiz, şehri çatışmaya girmeden teslim ettiğimiz konusunu gündeme getiriyor. Çok üzgün ve öfkeli. Beni suçluyor aslında ama açık etmiyor. Şehirdeki sığınak ve direniş hazırlıkları sürerken onun tuhafiye dükkanından Ankara'daki arkadaşın arayıp talimat vermesi üzerine şehri boşaltıp fundalıklara çekildiğimizi hatırlıyorum. Hüseyin'e göre karar yanlış ve anlamsız. Fatsa'daki silahlı gücümüzün ve halk desteğinin bir direniş destanı yazmaya yeterli olmasına karşın niye direnmedik, şehri devlete teslim ettik diye üsteliyor. Fatsa'da olanlardan sonra onu teskin etmek gerçekten zor. Ankara'daki arkadaşımızın gerekçesi direnmemiz halinde çok kan döküleceği ve halktan çok insanın öleceğiydi diyorum bir kez daha. Doğru değil mi Hüseyin? Çok kan dökülmeyecek miydi? Hüseyin'e sarılıyorum. Öfkesinden gözleri yaşarmış. Ağlamamaya çalışıyor. Dişini sıkıp susuyor. Bulunduğumuz fundalıkta akşam olmak üzere. Issızlıkta sesler ağzımızdan çıkar çıkmaz kaybolup gidiyor. Kim bilir nereye gizlenmiş bir kuş hemen yakınımızda uzun uzun ötüyor. Yeniden usulca konuşuyorum. Evet, haklısın Hüseyin. Bir destan yazılabilirdi ama çok kanlı bir destan olurdu bu. Hem de çok. Kuş benim bunları söylememi beklermiş gibi birden susuyor. Güneş kaybolunca gökyüzünde telaşlı kanat çırpışları duyuluyor yalnızca. Gülay kızlar gittikten sonra içine kapanmış, akşamı zor etmişti. Beşiktaş'a doğru yürürken kadının fal bakarken söylediklerini düşünüyordu. İçeriden çıktığından beri onu en çok şaşırtan şeylerden biri de insanların görülmedik ölçüde zalimleşmesi olmuştu. Sanki gizemli bir güç, varlıklarından sevgi, kardeşlik, güzellik adına ne varsa çekip almış, onları vahşi hayvanlar gibi yeniden sokaklara, evlere, yollara, okullara, iş yerlerine salıvermişti. Bu yağmalanmış benliklerde insan sıfatına yakışar pek az şey kalmıştı. Varsa yoksa yemek, içmek, uyumak, çiftleşmek. Bunlar için insan olmaya ihtiyaç yoktu zaten. Yavuz hayatına girdikten sonra biraz olsun kendine güven duymaya başlamıştı. Kızarıp bozarmaları azalmıştı. Ama sinirleri bozuldukça eski haline döndüğünü fark ediyordu. Çetin'le Nusret Bey'le, hatta Kemal Bey'le yalnız kalmaktan, erkeklerin bakışlarından eskisinden de çok rahatsız oluyordu. Devamlı kızarması, yüzlerine bakmaktan çekinmesi Kemal Bey'in bile dikkatini çekmişti. Rahatsız oldukça hareketleri daha tuhaflaşıyor, erkeklerle karşılaşır karşılaşmaz kızaracağı korkusuyla daha ilk anda kıpkırmızı oluyordu. Gittikçe ezilip büzülüyor, kimsenin dikkatini çekmemeye çalışıyordu. Eskiden beğenilmekten, insanların başlarını çevirip bakmasından hoşlanırdı. Şimdi üstündeki yakışmış deseler hemen uyumsuz, çirkin bir hale getiriyor, kolye, küpe taktıysa çıkarıyordu. Yolda adımları birbirine karışıyor, biri baktı mı tökezleniyor, sarkıntılığa uğradığında bile kendini suçlu buluyordu. Yavuz'u seviyordu. Ama Yavuz'un ona bağlılığı yalnızlıktan ve ölüm korkusundan değil miydi? Onu son kez gördüğünde sanki başka bir dünyada yaşıyormuş gibi uzaktı Gülay'dan. Gözleri içeri kaçmış, zayıflamıştı. Artık sık sık gerçekliğine bir türlü inanamadığı şu beraberliğin ne kadar oyuna benzediğini düşünüyordu. Sanki yaşadıkları şey sahici değildi de Yavuz o tutkulu sözlerle, abartılı kıskançlıklarla, normal insanlar, kendileri gibi kaçıp saklanmak zorunda olmayan, ölüm korkusu bilmeyen insanlarınki gibi bir ilişki yaşadığına kendisini inandırmaya çalışıyordu. Sanki tasasız ilişkileri kıskanıyormuş, hayatın böyle onu çiğneyip ezerek akıp gitmesine katlanamıyormuş gibi. Yavuz oyundan vazgeçince, çekip gidince o yine yalnız kalacaktı. İş yerindeki kızların zalimliklerine, kıskançlıklarına katlanacaktı. Yavuz'un birden ortadan kaybolmasını kim bilir ne çirkin sözlerle yüzüne vuracaklardı. Sırf onu üzmek için şu fal hikayesini uydurmamışlar mıydı? Birisinin omzuna dokunduğunu fark ettiğinde bu düşüncelerle dalgındı. Bir an arkasındakinin Yavuz olabileceğini düşündü. Birkaç kez takip etmişti Yavuz onu. Heyecanla döndü. Gülerek kendisine doğru atılan kadına tanımazlıkla baktı. Ancak birkaç saniye sonra çıkarabildi kim olduğunu. Eski çalıştığı iş yerinden Nimet. O zamanlar iyi anlaşırlardı. Gerçi Nimet darbeden bir yıl kadar önce başka bir iş yerine geçmişti. ''Nasılsın kız?'' diye sarılıp kucakladı onu Nimet. Ayaküstü epey konuştular. Nimet tekrar tekrar sarılarak ''Cumartesi günü bize yemeğe gel ne olur?'' diye yalvardı adeta. ''Gelmezsen darılırım bak. İsmail ne kadar sevinecek kim bilir.'' diye de ekledi. Nimet'in kocası İsmail de darbeden önce sendikada çalışıyordu. Sevim'den hapiste bir sene yatıp çıktığını öğrenmişti. İçeriden çıktığından beri ilk kez bu kadar yakın, böyle sevdiği birisiyle karşılaşıyordu. Kimseyi aramak aklına gelmemişti. Sanki kaybolan o zaman parçasıyla birlikte bütün tanıdıkları da çekip gitmişlerdi. Geride kalan yalnızca oydu. Yavuz bile gözlerinin önünden kuyruklu yıldız gibi kayıp gitmiyor muydu? Nimet'ten ayrıldıktan sonra köy içinden parka yürüdü. Yavuz'u ilk kez gördüğü bankta oturdu. Buralarda bir yerdeymiş, dikkatli baksa bulacakmış gibi uzun uzun etrafı araştırdı. Yoktu. Gülay'ı heyecanla bu parkta beklediği günler üstünden pek az zaman geçmesine rağmen çok gerilerde kalmıştı. Yavuz'u suçlamıyordu. Kendisi de eskisi gibi değildi. Almanya'da yaşayan akrabaları Ziya'nın evlenme teklif ettiğini Yavuz'dan saklamıştı. Gerçi onunla evlenmeyi düşünmüyordu. Hem söylese üzüleceğini düşünmüştü. Sonra deli gibi kıskanacaktı. Ne var ki gerçek bir kıskançlık olmayacaktı bu. Oyun kıskançlığı olacaktı. Ziya'lar buradayken Yavuz birkaç kez Bodrum'da kalmıştı. Sevişirlerken Yavuz'un ne kadar değiştiğini hissetmişti. Tenleri karışıp kaynaşmamıştı. Duygusuzdu sanki Yavuz. Aslında Gülay Bodrum'da kalmaktan, karanlıkta betona uzanmaktan da tedirgin oluyordu. Yine de birlikte olmuşlardı. Ne var ki Gülay, Yavuz'a duyduğu sevgiye rağmen bu sevişmelerden yalnızca mutsuz olmamış, o güne kadar yabancı olduğu bir duyguyla da tanışmıştı. Yavuz'u incitmemek için hiçbir şey belli etmemişti ama ağlamak istemişti. Bedenini yeni tanıyor, kadın olarak ihtiyaçlarının yeni farkına varıyordu. Bu yabancı duygu üzerine uzun uzun düşündü. Ziya ve ablası akşam onları yemeye gelecekti. Havada kararmaya başlamıştı zaten. Yaşlı kadının elinden naylon torbasıyla kalktığını gördü. Nazar boncuklu adam ortalarda yoktu. Buraya gelip gittiği aylar boyunca çevresinde gördüğü insanların kendisine benzer bir hikayeleri olduğunu düşünmüştü. Mesela yaşlı adamın kızı hapiste olabilirdi. Çantalı kadının oğlu faşistlerce öldürülmüştü belki. O parkta oturanlarla mutlaka ortak bir tanıdıklıkları, ortak bir anıları olmalıydı. Konuşsalar hemen ortaya çıkacaktı. 5 yıl önce bu ülkede yaşayan insanlar yer yaralıp da içine girmemişlerdi ya. Çantalı kadına yaşlı adamı sormayı yeltendi. Onları kaç kez konuşurken görmüştü ama cesaret edemedi. Adam ölmüş olmalıydı. Yokluğun tek anlamı buydu. Ölüm çevrelerinde birilerini seçip alarak dolanıp duruyordu. Kadın iki elini arkasında birleştirmiş, çantasını çıkık kalçasının üstünde sallayarak ağır adımlarla çoktan uzaklaşmıştı. Dolmuşa doğru yürüdü. Bulvarın bu kısmında eskiden ne çok ıhlamur ağacı vardı. Ihlamurlar epeydir eskisi gibi kokmaz olmuştu. Ağaçların çoğunu kesmişlerdi. Ne zamandı? Yeni değildi. Daha önce, çok daha önce. Hapisten çıktığında fark etmişti. Üst geçit dedikleri tenekeden canavarlar yok etmişti ıhlamurları. Yavuz'u evlerine sığındığı Hasan ve Sultan'la İbrahim tanıştırmıştı. Sultan darbeden önce oturdukları mahallede devrimci çalışmanın içinde yer alan bir kadındı. Hasan da mahallenin hemen yakınındaki ilaç fabrikasında çalışıyordu. Hareketin talimatıyla sendikal çalışmada öne çıkmamıştı. Esmer, sarımsı yüzlü, şişmanca bir adamdı. Mahalledekiler İbrahim'in ilişki ağı içinde olan Hasan ve Sultan'ı sadece hareketin sempatizanı olarak biliyorlardı. Bu yüzden operasyonlarda zarar görmemişlerdi. İbrahim'in diğer ilişkileri gibi bu ev ve insanlar da korunmuştu. Sultan'la Hasan'ın görevi İbrahim'in verdiği işleri yapmak, onun güvenliğini sağlamaktı. İbrahim için ev kiralamışlar, silah taşımışlar, haber götürüp getirmişlerdi. Yavuz bu silahların ve evlerin bir kısmını kendisi kullandığı için karı kocadan haberdardı. Hasan'la Sultan'sa Yavuz hakkında pek bir şey bilmiyorlardı. Onu birkaç kez İbrahim'le görmüşlerdi. Ancak bir şeyler tahmin ediyor olabilirlerdi. Bu evi bilmesi de onun İbrahim'in güvendiği biri olduğunu gösteriyordu. Hasan darbeden sonra yine İbrahim'in talimatıyla oturduğu evi değiştirmiş, eski mahallesine hayli uzak olan bu eve taşınmıştı. Yine de Hasan'ın evi Yavuz için çalınacak son kapıydı. Zaten Sultan da Hasan da onu görünce durumunu anlamış olmalıydılar. Bu yüzden tek bir soru bile sormamışlardı. Matbaa işçisi olan oğullarını da matbaaya yerleştiren İbrahim'di. Annesi gibi esmer, tombulca, iri yarı bir tipti Ali. Yavuz onları ilk tanıdığında ancak 14-15 yaşlarındaydı. Ali'yi geçen sene evlendirmişlerdi. Matbaa askeri darbeden sonra polis tarafından basılmış, bir şey bulunamadığından sahibi birkaç gün içeride tutulduktan sonra bırakılmıştı. Şimdi okul kitapları basıyorlardı. Ali matbaa sahibi Kenan Bey'i de beğenmiyor, Yavuz'a mahallelerine gelen devrimci abilerini anlatıyordu. Şimdi birçoğu hapisteydi. Oğlanın kendisini şüpheyle süzdüğünü, hatta küçümsediğini hissediyordu Yavuz. Dağda olduğunu düşündükleri İbrahim'in ismi ise kutsal bir varlıktan söz edermiş gibi fısıltıyla anılıyordu evde. Ali arada bir onu sorguya çekiyordu. Yavuz, Hasan'ın da için için kendisini suçladığına inanıyordu. Herhalde evlerinde kalmasından tedirgin oluyorlardı. Oysa Hasan, görünürde dostlukla karşılamıştı onu. Gelinleri Elif'e gelince, çay kahve isteyip istemediğini sorarak etrafında dolandığı halde, ondan hoşlanmadığı her halinden belliydi. Ama belki de hamile olduğu için rahatsızdı da ondan yüzü böyle azıktı. Yavuz'u Hasan'ın asker arkadaşının oğlu olarak tanıtmışlardı. İş aramak için gelmişti, bir süre yanlarında kalacaktı. Mahalleliği şüphelendirmemek için sabahları çıkıyor, bazı günleri de evde kitap, gazete okuyarak geçiriyordu. Yavuz gelmeden eve sadece bir gazete aldıklarından, Hasan mahalledeki bakkalın şüphelenmemesi için ta Levent'teki bayiye gidiyordu. Hasan birçok davranışıyla İbrahim'e benziyordu. Fazla konuşmaktan hoşlanmaz, soru da sormazdı. Ama Sultan bir gün dayanamayıp, bundan önce oturduğumuz mahalleye kadınların örgütlemek için gelen bir kız vardı, Leyla. Artık kendi ismimi bilmem, hiç haber aldın mı, tanır mısın diye sormuştu. Benim kalp ameliyatı için az uğraşmamıştı o kızcağız. Hastaneye taşınıp durdu günlerce. Hasan'la Ali'yi de kimsesiz bırakmadı. Elinden pek bir yemek de gelmezdi ama iyi kötü çorbaydı falan yapıyordu işte. Oğlan da küçük et o zaman tabii, diye de ekledi. Leyla, bu kızı İbrahim'in yanında bir kez tesadüfen görmüştü. Saman sarısı saçları vardı. Grek burunlu, ince, uzunca boylu bir kızdı. Leyla nerededir şimdi acaba? İbrahim'e sormuştum bir ara, o da bilmiyormuş. Hasan, yahu niye soruyorsun Sultan? Bilse bile söyler mi? Diye çıkışmıştı karısına. Yavuz, anlatılanlarla ilgili yorum yapmadı. İbrahim'in bu soruya bilmiyorum diye cevap vermesi Allah'ın emriydi zaten. Bu türden soruların cevabını hiçbir zaman bilmezdi. O da İbrahim gibi ketum olmalıydı. Bu yüzden Hasan'la mümkün olduğunca konuşmamaya çalışıyordu. Ama hiç kolay değildi. Kendini tutmasa Hasan'a kendisiyle ilgili her şeyi anlatıverecekti. Bu yüzden söze hiç başlamamayı tercih ediyordu. Ona kalsa bir an evvel giderdi buradan. Kendisini sorgusuz sualsiz barındıran bu insanlara zarar vermekten korkuyordu. İşin tuhafı, kaldığı gecekondu evi eskisi gibi sevimli ve sıcak da gelmiyordu. Elif'in ortalığı toza dumana boğarak oturdukları tek odayı süpürmesine sinirleniyor, daracık tuvaletteki takunyalarla plastik tastan, banyo yapmak için kullandıkları dibi paslanmış teneke kazandan tiksiniyordu. Halbuki yoksulların yaşamak zorunda oldukları hayat önceden ne kadar güzel gelirdi. Birlikte mücadele ettikleri insanlarla aynı koşulları paylaşmanın ötesinde, aynı koşulları yaratmaya, bunu halka özgü bir yaşama tarzı olarak yüceltmeye çalışıyorlardı. Ama şimdi büyü bozulmuştu. Bu yoksul yaşamda zorluktan ve çirkinlikten başka bir şey görmüyordu. Kendi evlerindeki eşyalar burada olsa Sultan da Hasan da daha rahat etmezler miydi? Doğacak bebek de daha güzel bir evde büyüse. Sonra annesinin babasının eşyalarını yerleştirerek gecekonduyu yeniden döşüyordu. Masada yemek yememeleri alışkanlıktandı. Yoksa masa alacak paraları vardı. Ve belli ki böyle rahat ediyorlardı. Derken üzüntü hatta korku içinde belli belirsiz sezdiği o uğursuz değişimin bilinçsiz bir parçası haline geldiğine kanaat getiriyordu. Yılgınlığa kapıldığını, inandığı şeylere ihanet ettiğini düşünüyor. Bu evde sürüp giden yoksul hayatta eskiden gördüğü güzelliği görebilmek için gösterdiği gayretten yorgun düşüyordu. Neden her şey eskisi gibi değildi, eskisi gibi olamıyordu? Hasanlar'da kalırken vakit geçirmek için yaptığı şeylerden biri de Gülay'ın hayalini kurmaktı. Özlüyordu onu. Uzun kahverengi saçlarını gözünün önünden hamaratlıkla alıp kulağının arkasına atışını, ona hayli tuhaf gelen aksanını, alnındaki, dudaklarının kenarındaki derin çizgileri bile. Eğer dağ ya da yurt dışına gitmeyecek olsa, yakalanma, hapse düşme hatta asılma derdi olmasa Gülay'la ilişkisi sürer miydi? Evlenirler miydi? Teknik üniversitede son sınıftan bir kızın tersane işçisi diye aşık olduğu oğlan gemi mühendisi çıkınca nasıl hayal kırıklığına uğradığını hatırlıyordu. Epey dalga geçmişlerdi kızla. Oğlanın kız istemez korkusuyla kendisini işçi olarak tanıttığı ortaya çıkmıştı. Yine de durumun komikliği bir yana gerçek olan şuydu ki o günlerde insanlar devrim, değişim zamanlarını özgü bir esinle birbirlerine geleneksel olandan çok daha farklı değerlerle yepyeni alışılmadık törelerle bağlanıyorlardı. İnsanlığın eşitlik, özgürlük gibi kadim hayallerinin gizli gizli tohuma yattıkları toprakta, her çağda yeni imkanlarla, bambaşka kılıklarla yeniden can bulması, boy vermesi diyordu İbrahim buna. Uygunsuz, aptalca, yanlış, imkansız olarak damgalanıp bir köşeye kaldırılmış şeyler mümkün ve geçerli olmuştu. İhtimaller sonsuz ölçüde çoğalmıştı. Her başlangıç alışılmadık sonlara gebeydi. Paris Komünü'nün ilk üç gününü, dünyanın yaratıldığı altı gününü özdeşleştirenler haklıydı. Böyle zamanlarda dünya önceden olmuş, alışılmış her şeyi yok sayarak yeniden yaratılıyordu. Ne var ki büyük değişiklikleri bağrında saklayan bu zengin zaman bir hazine odası gibi gözlerinin önünde kapanıvermişti. Tek bir mücevher bile kalmamıştı geriye. Hala değerli olan tek bir şey. Kaybolan yalnızca zaman değildi. O zamanın bütün anlam ve yaratımları, bütün değerleri ve zamanın büyüsüydü. Şimdi bu gri, mat gökyüzünün altında, umursamazca uzanan bu sağır topraklarda hiçbir esim perisi soluk alıp veremezdi. Gülay'la da artık pek görüşemiyorlardı. Birkaç kez oturdukları evin bodrumunda kalmıştı ama bu çok tehlikeliydi. Şimdi üstünde Hasanların, en çok da Elif'in sorumluluğu vardı. Kısa sürede bir çıkış yolu bulması gerekiyordu. İlişki kurduğu an yakalanması işten bile değildi. Kimseye güvenmiyordu. Yeni bir kimlik için haber yolladığı yerlerden henüz bir cevap alamamıştı. Parası da azalmaya başlamıştı. Babasından yine para isteyecekti ama her şeyi ayarladıktan sonra. Amcası durumunu öğrenirse Yavuz'u polise teslim etmeye kalkabilirdi. Hatta arkadaşlarıyla ilgili ifade vermesini isteyebilirlerdi. Bu yüzden babasıyla yapacağı görüşmeyi en sona bırakması gerekiyordu. Ankara'da ailesinin tuttuğu avukata davanın avukatları biraz bilgi vermişlerdi. Herhalde bunları öğrendikten sonra onu tehlikeye sokacak bir şey yapmazdı babası. Amcasını uzak tutmaları için de haber yollamıştı. Bütün endişelerine rağmen Sultan ve Hasan'ın dostça davranışlarından dolayı epey rahatlamıştı. Bir çözüm bulana kadar birkaç hafta daha orada kalabileceğini düşünüyordu. Ne var ki akşam hep birlikte yemek yerlerken tam karşısında oturan Elif elindeki kaşığı yer sofrasının üstüne hızla vurup ayağa fırladı. Ali karısının ardından seyirtti. Yemeğin tadı tuzu kaçmıştı. Hasan'la birlikte kahve içerken adam düşünceliydi. Sesi sedası çıkmıyordu. Ertesi sabah Elif görünmedi. Ali ile otobüs durağına giderlerken... ''Kusura bakma abi'' dedi oğlan. ''Elif bana kızdı. Kavga etmiştik bir gün önce.'' Yavuz, Ali'nin ezile büzüle konuşmasından ne olduysa pek anlattığı gibi olmadığını anladı. Ama sesini çıkarmadı. Akşam eve döndüğünde tedirgin ve keyifsizdi. Elif yemekte yoktu. Hasan erkenden yatmıştı. Hasta olduğunu söylemişlerdi. Yavuz, sigara içmek için avluya çıkınca Sultan yanına geldi. Kısık sesle fısıldar gibi konuşuyordu. Elif, Ali'nin başına bir şey gelmesinden korkuyor. Beraber çıktığınızda yakalanacağını sanıyor. Adak adamış senin gitmen için. Ali'nin kitaplarını komşunun bahçesinde yakmış. Ali ile de kavga etmişler. Hasan, hamile olmasa yollardım babasının evine diyor. Genç, cahil, sen onun kusuruna bakma dedim. Zor yatıştırdım Hasan'ı. Utanır gibi başını eğmişti. Sanki Hasan'ı sakinleştirmesi için Yavuz'dan yardım beklermiş gibiydi. Belki de gitmesini istiyorlardı. Hasan da belki bu yüzden erkenden yatmış, onları yalnız bırakmıştı. Sonra düşündüklerinden utandı. Hasan dürüst bir insandı. Peki ya Sultan? Sultan, Hasan'ın kızacağını bildiği için Yavuz'u yalnız yakalayınca diyeceğini demiş, sessiz sedasız çıkıp gideceğini mi düşünmüştü? Sigarasını söndürürken, ''Ben zaten bir iki hafta içinde ayrılacağım Sultan abla.'' dedi. ''Siz huzursuz olmayın.'' Sultan, ''Gitmen için anlatmadım bunu. Elif çocuktur. Komşulara kendi yaşıtı kızlara yakınır. Senin için tehlike olur. Yoksa sen neysen, biz de oyuz.'' diye cevap verdi kırgınlıkla. Bu sözlerde yalan, sahtekarlık arayarak Sultan'ın yüzüne baktı. ''Bir an önce bu evden gitmeli. Hasan'ı, Sultan ablayı, Ali'yi, Elif'i rahat bırakmalıydı.'' Gülay, nimetlere gitmeye karar verdiğinde Beşiktaş'ta tesadüfen karşılaşmalarının üzerinden iki hafta geçmişti. Vapurda kafasında belli belirsiz de olsa Yavuz'la olan ilişkisini onunla paylaşmak düşüncesi dönüp duruyordu. Tabii bir sürü yalan söylemek zorunda kalacaktı. İskeleden dolmuşa bindi. Nimet'in evi Göztepe'deydi. Çok yoksul bir ailenin kızıydı Nimet. Karı koca yıllarca çalışıp bu evi almışlardı. Nimet emekli olmuştu. İki çocukları büyümüş, lisede okuyordu. Kocası İsmail işten atılmıştı ama hapisten çıktıktan sonra fabrikadaki arkadaşlarıyla ilişkisini kesmemişti. O gün karşılaştıklarında yeniden toparlanmaya çalışıyorlar demişti Nimet. Evin kapısını çalarken Yavuz'dan söz etmekten vazgeçmişti. Nimet Gülay'ı görünce sevinçten adeta deliye döndü. Ne kadar candan bir kadındı. Onu buyur ettikleri güzelce döşenmiş, geniş, aydınlık oturma odasında Nimet'in kız kardeşi Yasemin ve kocası Remzi ile tanışmıştı. Remzi doktordu. Nimet'in mutfakta söylediğine göre 68'deki önemli gençlik liderlerinden biriydi. 12 Mart sonrasında pek bir şeye karışmamıştı ama tanınan bir devrimciydi. Bir oğulları vardı, Deniz. Çocukla aynı yaştaydı. Nimet'le Yasemin çay hazırlamak için mutfağa gittiklerinde Gülay Remzi ile yalnız kaldı. Remzi yakın davranıyordu, dosttu, devrimciydi. Gülay'ın ondan çekinmesine gerek yoktu. Ancak havadan sudan konuşurlarken Remzi'nin gözlerini bacaklarında, göğüslerinde dolaştırdığını fark etti. Şaşırmıştı. Önce yanıldığını düşündü. Belki erkekler konusundaki rahatsızlığı artmıştı da ondan böyle şeyler uyduruyordu. Ama Remzi düpedüz, hiç sakınmadan göğüslerine bakıyordu. Yalnız üzüntü duymuyor, aynı zamanda çok da korkuyordu. Kan ter içinde kalmıştı. Kalbi dışarıdan duyulacak kadar şiddetli çarpıyordu. Soluk alamıyordu. Buna rağmen Remzi ile sohbet etmeye, bir şey yokmuş gibi davranmaya çalışıyordu. ''Yok canım'' diyordu içinden. ''Bütün bunları ben uyduruyorum. Remzi yanlış bir şey yapmıyor.'' Neler söylediğinin de pek farkında değildi. Ağzından sözler çıkıyordu, başıboş kelimeler. Ne var ki kendi sarf ettiği bu kelimeleri duymuyordu Gülay. Remzi ise gözü bacaklarındayken Gülay'ın çalıştığı şirketin ne işle uğraştığını öğrenmeye çalışıyordu. Gülay büyülenmiş gibi cevap veriyordu sorulara.